Ayrım 29, sayfa 291. Yine damat Salih Paşa. İstanbul muhafızı Cemal Bey, Mahmut Şevket Paşa suikasti dolayısıyla İttihat ve Terakki muhaliflerinin mühim bir kısmını toplamaya muvaffak olmuş ve bunların bir kısmını Sinop'a sürerek İstanbul'dan uzaklaştırırken, bir kısmını da cinayet suçlusu olarak Divan-ı Harp önüne dikmiştir. Bu muhakeme sonunda vicahen idama mahkum olanlar arasında bulunan Tunuslu Hayrettin Zade damat Salih Paşa'nın mahkumiyeti, tevkifi gibi yine mesele olmuş, damat paşanın idamını önleyebilmek için Fransız hariciyesinin müracaatı bir netice vermediği gibi Salih Paşa'nın idamına Sultan Reşat da mani olamamıştır. Sanıklar hakkındaki kararın son ana kadar gizli tutulmasına rağmen hadiselerin seyrinden damat Salih Paşa'nın cezalandırılacağını sezen Fransız hariciyesi, İstanbul'daki maslahat güzarının daha evvel Cemal Bey'le yaptığı görüşmeden sonra Paris'e çektiği telgrafı iyi karşılamamış ve bizzat Fransız Hariciye Nazırı Mr. Pichon, maslahat güzara bu kere şu sert emri vermiştir: "Siz, tarafımdan verilen talimat dairesinde hareket ederek Fransa'nın şerefini kurtaracak yerde bana ameli kıymeti haiz olmayan ve salahiyetinizi tecavüz eden bir takım faydasız tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Fransız hükümeti ecnebi memleketlerdeki mümessillerinden daha dürüst ve daha faal roller beklemekte haklıdır. Yaptığınız hatayı tamir edebilmek üzere telgrafımı alır almaz vakit kaybetmeksizin derhal sadrazamı görünüz ve behemahal Tunuslu Salih Paşa'yı kurtarmayı temin ediniz. Teşebbüslerinizin müsbet neticesini telgrafla bekliyorum." Bu sert ve kat'i ifadeli telgrafı alan maslahat güzar şaşırmış, müthiş bir telaş ve heyecan içinde yine sadrazama müracaat etmeden hemen şahsi dostu Cemal Bey'i aramıştır. Suikast sanıkları hakkında Divan-ı Harbi Örfi'de verilen idam kararlarının infaz edileceği sabahın gecesinde İstanbul muhafızına telefon eden maslahat güzar, adeta yalvarırcasına Cemal Bey'i sefarethaneye davet etmiş ve Cemal Bey fevkalade mühim işlerine rağmen bu davete icabet etmiştir. Sefarethaneye vardığında Fransız diplomatın perişan halini sezen İstanbul muhafızı, yeni bir müdahale ile karşılaşacağını daha ilk anda anlamış ve maslahat güzarın uzattığı telgrafı okuduktan sonra "Pek geç kaldınız. İdam hükmü Zat-ı Şahane tarafından tasdik edildi. Bu gece sabaha karşı da infaz olunacaktır. Siz bu gece sadrazamı göremezsiniz. Görseniz bile yeni bir emir verilinceye kadar evvelki emir icra edilmiş olur. Hariciye nazınızın bu ısrarına ben bir mana veremiyorum. Sizin ilk telgrafınızla tavsiye ettiklerinize teşekkür edeceği yerde şu telgrafla sizi muahize etmesini anlayamıyorum" diyerek bu kere de maslahat güzarın sadrazamı müracaatını önlemiştir. Sayfa 292. Sakalı kana boyansın. Acaba maslahat güzar sadrazam Sayit Halim Paşa'yı görseydi damat paşayı kurtarabilir miydi? Hayır. Yukarıda da temas ettiğimiz gibi İstanbul muhafızı Cemal Bey, İttihat ve Terakki'ye muhalif olan bu Tunuslu Hayrettin Zadelere kat'i bir darbe indirmek ve hanedana gözdağı vermek için damat Salih Paşa'yı dar ağacına götürmekte kararlıdır. Nitekim o damat paşayı Sultan Reşat da kurtaramamıştır. Salih Paşa'nın tevkifinden sonra başta paşanın haremi ve padişahın yeğeni Münire Sultan olmak üzere hanedana mensup pek çok kimse sık sık Sultan Reşat'ı ziyaretle damat Salih Paşa'nın kurtarılmasını istemişlerse de Sultan Reşat bunları son ana kadar avutmuş ve nihayet idam hükmü mazbatası önüne konulunca o da şaşırmıştır. O günlerde Mabeyn Başkatibi olan Ali Fuat Bey Sultan Reşat'ın durumuna temasla "Nihayet Salih Paşa idama mahkum edilerek hüküm mazbatası vürud etti. Zat-ı Şahane müşkül mevkide kaldı. Şimdi ne yapalım?" diye sorunca sadrazamı celp ile kendisiyle görüşmek ve hiç olmazsa işi meclis-i mükeladan geçirmek muvafık olacağını söyledim. Sayfa 293. Sadrazamı celp etmek istemeyip Talat Bey'le Paşa, Hayri Bey'i Efkaf Nazırı davet ederek ve o gün saraya gelmiş olan Halil, Meclis-i Mebusan Reisi ve İbrahim, Adliye Nazırı, beyler de beraber bulunarak arka taraftaki salonda uzun müddet kendileri ile yalnızca görüştü. Netice-i mülakatta beni çağırıp, "Hokka kalem ile beraber o kağıdı getirin," dedi. Ben dayanamayıp heyet mübahecesinde, "İmza buyuracak mısınız efendim?" dedim. "Evet," deyince Talat Bey'e hitap ederek, "Siz bu kararı Zat-ı Şahane'ye tasdik ettirirseniz, hanedana karşı kendisini pek müşkül mevkiye sokarsınız. Böyle bir kararı icra etmeyiniz. Hiç olmazsa meclis-i mükeladan geçirerek bir çare düşününüz," dedim. Talat Paşa, "Divan harp kararları meclis-i mükeladan geçmez," deyince, "Vaktiyle Hakan-ı Sabık'ın, Sultan Abdülhamit Han'ın tahtı muhakemeye alınması hakkında karar geçti ya," diye mukabele ettim. "O pek mühimdi," demesiyle, "Bu da mühimdir. Hanedana tesiri pek ziyade olacaktır. Zat-ı Şahane'nin hanedan arasında mevkii sarsılacaktır," diye ısrar ettim. Çünkü azay-ı hanedan daima, "Siz hanedanımızın büyüğüsünüz. Bir kabahatimiz olursa cezamızı siz tertip buyurunuz," derlerdi. Şimdi bir sultan zevcinin divan harp kararı ile idamına müsaade eylemesinden dolayı umum hanedan Zat-ı Şahane'ye şiddetli ibirar hasıl eyleyeceklerdir. Talat Bey'den ümit münkati olunca İbrahim Bey'e dönerek, "Hakan-ı Sabık vaktiyle pederiniz merhumu nefyetmek istediği zaman bu adamın, damat Salih Paşa'nın, pederi Hayrettin Paşa şiddetle ısrar ederek kendisini nefyden kurtarmış olduğunu unutmamalısınız," dedim. Bu esnada diğer zevat söze karışmayıp sükut ediyorlardı. Mesele münakaşa şeklini alınca Zat-ı Şahane işi kısa kesmek için kağıdı getirterek imza etti. Ben de hülasanın altını imzalamaksızın kağıdı Talat Paşa'ya teslim ederek odadan çıktım. Sayfa 294. Mesmuatıma nazaran o esnada bu işleri idare eden İstanbul muhafızı Cemal Bey, "Eğer Zat-ı Şahane Salih Paşa'nın idamına irade vermezse ben irade olmaksızın onu asarım. Sonra siz de beni asınız," demiş. Mükela Cemal Bey'e söz anlatamayınca bu halin tevlit edeceği neticeyi düşünerek Salih Paşa'nın idamında ısrar etmişler. Hatta o günkü müzakere esnasında Zat-ı Şahane'ye, "Salih Paşa'nın idamına müsaade buyurulmadığı halde iş daha yakınlarınıza kadar sirayet edecektir," diyerek gözünü korkutmuşlar. Bilahare ahval değişip mütarekeden sonra İttihat ve Terakki rüesası da idam olunmak üzere takip edildikleri sırada İbrahim Bey, "Siz vaktiyle Salih Paşa'nın idamdan tahliyesi için çok ısrar etmiştiniz. Hakkınız varmış. O zaman ben de ısrar ettim ama dinlemediler," dedi. Salih Paşa'nın idam edildiği gün sultan ile validesi baş katibi veya ikinci mabenciyi yollasınlar diye haber gönderip ben katiyen gitmek istemediğimi bildirince Zat-ı Şahane Tevfik Bey'i izam ve dairesi halkına atiyeler irsal eyledi. Tevfik Bey gidince bunlar birçok feryadu figan ve padişah hakkında itali lisan ile sakalı kana boyansın diye alenen beddua eylemişlerdir. Artık ondan sonra gerek şehzadeler ve gerek sultanlar Zat-ı Şahane'ye muber ülhatır olup bir zaman saraya gelmemişler ve sultan ile validesi ise bir daha kendisine görünmemişlerdir, diyor. Dipnot 78. Bakınız Ali Fuat Türk geldi, A.G.E. Sultan Reşat, damat Salih Paşa'nın idamıyla alakalı hüküm mazbatasını böyle iddiatçıların tazyik ve tahakkümü altında imzaladığına göre sanki Fransız maslahat güzarının müdahalesi ne temin edecekti? Sadrazam Said Halim Paşa mı karşı koyabilecekti komitacılara? Nitekim Fransız maslahat güzarı o akşam Cemal Bey'den duyduklarından sonra hiçbir teşebbüse geçmemiş ve hükümetine karşı her türlü mesuliyeti yüklenerek susmuştur. Sayfa 295. Bir vasiyetname. Mahmut Şevket Paşa suikasti dolayısıyla vicahen idama mahkum olanlardan bir diğeri de Çerkez Kazım Bey'dir ve bilindiği gibi bu adam suikastçilerin en mühim elemanıdır. Pire Mehmet Sokağı'ndaki eve yapılan baskında İttihatçı fedailerden İzmitli Mümtaz, Kuşçubaşı Zade Eşref, Topçu İhsan gibi kimselere teslim olan Çerkez Kazım Bey, Divan-ı Harbi Örfi'de bütün suçları üzerine almış ve bu hareketiyle adeta idamını bekleyen adam olmuştur. Çerkez Kazım Bey'in Mahmut Şevket Paşa suikastindeki rolünü inceleyen Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, o suikastin mühim adamı Kazım Bey'in vasiyetnamesini de yayınlamıştır. Kazım Bey'in yeğeni Zahide Hanım'dan temin olunan bu vasiyetname şudur: Halazade Mirliva Celal Paşa Hazretlerine Veliyül Niyam, Mukaddema eskiden olduğu gibi talihimizin sevki icabatından olmalı, yine vasiyetnamemi zat-ı alilerine takdim ediyorum. Bittabi herkesin olacağı gibi bendenizin de alacak ve vereceklerim vardır. Bölüğün efradına ve zabitan arkadaşlarıma ait alacak ve verecek hesapları için hazırladığım izahlı bir pusula ile mukabilleri hemşirem Saniye Hanım'dadır. O pusula mucibince alacakları alır, borçları tamamıyla tediye buyurursunuz. Aileme de borcum vardır, akrabalarımız bilirler. Eşyalarımı kamilen sattırarak mevcut param ile birlikte herkesin hakkını tediye buyurursunuz. Mütebakisi bittabi varisi meşruma raci olur. Çadırcılar içindeki fabrika mesnesi, davayı vekillerinden Yorga ki efendi tarafından takip ediliyor. Tabi neticelendikten sonra eskisi gibi işletilebilir veyahut satılır. Bunlar da ihtiyaca göre ebeveynimin, ana ve babamın tensibi dairesinde yapılır. Yalnız dünyada hiçbir ferde karşı borçlu bırakmamaklılığım en büyük şarttır. Zaten benim kimseye esaslı bir borcum da yoktur. Fabrikanın mukavelenamesi ile şirketin bana olan borcuna mukabil 50 küsür liralık bono ya ailemin yahut Saniye Hanım hemşiremin kocasının biraderindedir. Tarla vesaire tabii mirasçıların olacaktır. Divan-ı Harbi'de de 280 Napolyon lirasına yakın bir param vardır. Onu da tabii alırsınız. Bu paranın bir miktarını idam edilmeyip mevkuf kalan şürekamın, ortaklarımın, arkadaşlarımın, muhtaç olanlarına dağıtırsınız. Gerçi bu para doğrudan doğruya bana ait ise de benimle beraber mahkum edildikleri için onlara da vermek bir vecibedir. Şimdi ilk defa ailemi lütfen Dersaadet'e, İstanbul'a celbediniz. Diğer muamelatı bendeniz idam edildikten sonra icra edersiniz. Behemahal idama müstahak olduğumu veyahut olacağımı iddia etmiyorum. Fakat en son ihtimali bu merkezde düşünerek böyle arz ediyorum. Peder ve aileye hitaben yazacağım vasiyetnamemi buradaki nezdimde çantada bulur, kendilerine teslim edersiniz. Bittabi bu cihet bilahare olacaktır. Şimdilik ihtiyat olmak üzere şu vasiyetnamemi yalnız zat-ı alilerine hitaben arz ve takdim ediyorum. Lütfen halalarıma ve taallukata şimdilik hiçbir bahiste bulunmayınız. Müteessir olmasınlar. Bu vesile ile büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek hakkınızın helal edilmesini istirham ederim. Ben hakkımı helal ettim. Mührüm de hemşirededir. 9 Haziran 1329 Bekir Ağa Bölüğü Dayızadeniz Mevkuf Kazım. Sayfa 297 ve Kazım Bey. Nizamettin Nazif Bey'in bu vasiyetnameden hemen sonra yazdıklarını da nakletmeyi vicdani bir vazife sayarım. Diyor ki Nizamettin Nazif Bey, bu vasiyetname dikkatle okununca Kazım Bey'in mert ve dürüst karakteri derhal göze vuruyor. Hayatı da anlaşılıyor ve her şeyden evvel şu mühim nokta beliriyor. Kazım Bey ihtiyaç içinde bir adam değildir. Bilakis varlıklı bir insandır. Ekmek parası kazanmak, maaş almak, aile geçindirmek gayesiyle orduya girmiş olanlardan da değildir. O, kibar ve varlıklı bir ailenin çocuğudur. kılınç kuşanmaya merak salışının tek sebebi vatan uğrunda savaşa girmek, icap ederse bir erden daha iyi hizmet edebilmektir. Bekir Ağa bölüğüne girdiği zaman yanında cep parası olarak 300 Napolyon altınının bugünkü değeri 28-30 bin liradır 1960'lı yıllarda. Hayır, Kazım Bey pintinin biri olmadığı gibi para edinmek yahut servet vurmak için politika yapanlardan da değildi. Vasiyetnamenin gösterdiği gibi tarlası da vardı, parası da, fabrikası da, evleri ve dükkanları da. Yani o devirde Alman ordularında subay olmak için aranan en üst içtimai vasıflara sahipti. Sayfa 298. Böyle bir adam niçin politikaya karışır? Elbette yalnız vatanı tehlikede gördüğü için. Kazım Bey ordu seferber edildiği zaman hangi duygularla cepheye gitmişse, Baba Ali baskınından sonra da aynı duygularla bu suikast macerasına girişmişti. Onu kandırmış olamazlardı. Çünkü bir erkan-ı harp yüzbaşısıydı. Tahsili Prens Sabahattin Bey'den de o hadiseye adı karışmış olan bazı devlet adamlarından da üstündü. Onun gözünü para ile kamaştırmış olmaları ise asla hatıra getirilemez. Çünkü vasiyetname ne kadar eli açık bir insan olduğunu da ispat ediyor. Kendisiyle birlikte tehlikeli bir işe atılmış olanlardan asılmayanların geçimini idam sehpasına giderken dahi düşünmüş bir adamın ne tabancası satın alınabilir ne de kendisi. Kazım Bey gibi bir adam böyle karanlık bir işe ancak inanırsa girer. Evet, Kazım Bey inanmıştı. Ama kabahat kendisinin değildir. Çünkü suikaste onu inandıran bizzat onu asanlar olmuştur. 8-10 kişinin güpegündüz bütün İstanbul'u ve imparatorluğu hiçe sayarak Baba Ali'yi basabilmesi ve iktidarı devirip Harbiye Nazırı'nı öldürmesi onu bu yola sevk eden numune olmuştu. Eğer Baba Ali canisi Yakup Cemil Nazım Paşa'yı öldürdükten sonra yakalanıp bir divan-ı harbe verilmiş olsaydı bir suikast yapmak ölünceye kadar Kazım Bey'in aklına gelmeyecekti. Bu baskında Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın Yakup Cemil tarafından katledilişi dünyanın en namussuzca işlenmiş cinayetidir. Enver'in bu meselede çok canı sıkılmış olduğunu çok söylemişlerdi. Fakat tabii bu palavraya inanan olmamıştır ve olamayacaktır da. Kazım Bey ne Enver'den daha cahildi ne de ondan daha az cesur. Bu hadise fena halde asabına dokunmuştu. Hele öldürülen yaverlerden birinin pek yakın bir dostu oluşu beynini altüst edivermişti. Sayfa 299. Bu memlekette elbette bir müdde-i umumi olacaktı. Elbette adliyeye bu işe el atacak ve katillerin yakalarına yapışacaktı. Bir iki gün bekledi. Müdde-i umumilik harekete geçmek şöyle dursun, sini vermişti. Nihayet bir gün Kazım ortaya atılıp, ''Bana bakın dostlar'' dedi arkadaşlarına. Şu ittihatçı denilen mendeburlar hiç kurşun atmadan Padişah Abdülhamid'i devirdiler. Sonra da arkadan kurşun sıkarak Hasan Fehmi Bey'i, Ahmet Samimi, Zeki Bey'i şunu bunu öldürdüler. Nihayet bir Harbiye Nazırı'na kıymaktan bile çekinmediler. Kaç paralık yürek var bu heriflerde? Biz de askerlik etmedik mi? Biz de tabancayı kullanmayı bilmez miyiz? Ne duruyoruz? Mahmut Şevket Paşa suikastinde Çerkez Kazım Bey'in mühim rolüne böylece temas eden ve Kazım Bey hakkında geniş bilgi veren Nizamettin Nazif Bey, Kazım Bey'in Fransız, İngiliz, Rus kombinezonuna takılıverdiği, Almanya'dan gayri yabancıların Türkiye'deki siyasi ajanları tarafından yabancılara alet edildiğini yazdıktan sonra ilave ediyor. Perdenin arkasından bu suikast trajedisini idare edenler arasında Kazım Bey üzerinde en fazla müessir olan bugün biliyoruz ki Prens Sabahattin'dir. Dipnot 79. Bakınız Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Sultan 2. Abdülhamit ve Osmanlı İmparatorluğunda Komitacılar, İstanbul 1964.